Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir İstanbul'un sırlarıyla tekrar karşınızdayız. Hepinize gönül dolusu sevgiler, merhabalar diyoruz efendim. Çamlıca'dan hepinize ayrı ayrı selamlar. Şu anda arabanızda, evinizde, hatta mutfakta hanımlar belki yemek yapıyorlar, yetiştirmeye çalışıyorlar. Hepsine kolay gelsin diyoruz. Sürücüler kardeşlerimize diyoruz ki inşallah yollarınız açık olsun. Trafik kolay olsun, sağ selamet evinize ulaşın. Her nereye gidecekseniz inşallah ulaşın, gelin. Bu güzel İstanbul akşamında inşallah güzel Çamlıca'dan tekrar sevgiler, saygılar. Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'un sırlarında bu hafta neler var? Geçen hafta söylemiştik. Gezeceğimiz yerler, Tayyare Anıtı'nı gezeceğiz. Sonra Aziz Pelyuktos dediğimiz, yani ilk Ayasofya'yı anlatacağız. Tabi aralarda bazı sözlerimiz olacak, bazı deyimler de var, onları da açıklayacağız. Geçen hafta mail adresi vermiştim. Çok teşekkür ediyorum, sorular var, göndermişsiniz. Birkaç tane sorularımız var cevaplanması gereken, onları da programımız içerisinde arz edeceğim. Efendim bir yeniliğimiz var. İlk programımızda sevgili Selahattin kardeşimle duyurmuştuk, yarışmamız olacaktı. Evet, bugün yarışmamızı başlatıyoruz. Programımızın ikinci bölümün başlangıcında size 3 soru soracağız. Ve bir 3 soru bilen kardeşlerimize muhterem Osman Topbaş hocamızın İbret Işıkları adlı kitabından 5 adet sizlere hediye edeceğiz. Doğru cevap veren 5 kişiye. Sayı fazla olursa nasıl yapacağız? Tabii ki sevgili Selahattin kardeşimle birlikte, yönetmenimizle efendim kura çekeceğiz. Doğru cevap bilen ilk 5 kişimize, pardon, kuradan çıkan 5 kişiye ibret ışıklarını kargoyla kendilerine inşallah ulaştıracağız. Onun için lütfen dikkatli de dinleyin. Yarışmamızın soruları programımızın ikinci bölümünde başlayacak. Evet, şimdi programımızın geçen haftaki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık dedim. Fatih Camii'ni anlatmıştık. Millet Kütüphanesi'ne gitmiştik. Orada çok değerli eser vardı. Ne demiştik? Kaşgarlı Mahmud'un çok değerli el yazması eseri vardı. Divan Lukati Türk. Fransız İşgal Komutanı'nın sözleri vardı. Bunları aktarmıştık. Ve yolumuz yavaş yavaş gidiyor. Fatih'ten Süleymaniye'ye doğru yürüyoruz hep beraber. Tatlı bir akşamla yürüyoruz. Hocam akşam gezilir mi? İnanın arkadaşlar, değerli dinleyicilerimiz, ben akşam gezmesini daha çok seviyorum. Sessiz ve sakin. Gezi yapıyor musunuz? Evet. Akşamları da İstanbul ışıkları altında İstanbul gezmesi daha bir farklı. Hemen akşam ışıkları, akşam gezmesi derken aklıma geldi. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Ramazanlarda İstanbul'da mahya gezme geleneği vardı, biliyor musunuz? Evet, ışıklarda mahya gezme. Nasıl? Teravih'den çıktıktan sonra cemaat 5 farklı cami gezer. Şehzadebaşı'ndan başlar, Beyazıt Camii, Sultanahmet, işte Yavuz Selim, efendim Fatih Camii, tabii Avrupa yakasında bunlar mahya gezerler. Peki mahya nedir derseniz, mahya özellikle Sultanahmet döneminde, Padişah 1. Sultanahmet döneminde başlamış olan güzel bir Ramazan geleneği. İki minare arasına böyle iplerle gerilir, mumlarla, ışıklarla çeşitli yazı ve resimler yapılır. Hemen bir açıklama, özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Mahya derken bugünkü gibi mahya, yani hoş geldin ya Şehri Ramazan ya da oruç tut, sıhhat bul değil. Ne yazıyordu hocam orada? Hayır, orada böyle yazı yoktu. Osmanlı döneminde, Sultanahmet'e başlayan dönemde mahyada resimler vardı. Gemi resmi, hareketli dalgalar, uçan kuşlar, manzaralar vardı. Yani mahya sanatçısı, mahya ustası 15 günde bir onları değiştiriyor, orada resim de sergiliyordu. Düşünün, renkli mumlarla, renkli kandillerle siz Sultanahmet'ten, Fatih Camii'nden, efendim Şehzadebaşı'nın minarelerinden farklı resimler görüyordunuz. İşte cemaat dağıldıktan sonra bu resimlere bakıyor. Acaba bugün Şehzadebaşı'nda hangi resim var? O mahya sanatçısı bugün ne işlemiş? Ona bakıyordu, onu geziyordu İstanbul akşamlarında, Ramazan'da. Yani bugünkü gibi efendim koşturalım, televizyon izleyelim ya da ne bileyim sonradan gelişen direktör arası diye bana sık sorarlar, tiyatro, eğlence. Hayır, Osmanlı'daki Ramazan gezmesi, o kültürü nedir? Hem camileri geziyor, camiyi tanıyor, hem de o camideki o günkü acaba asılan mahya neymiş? Yani hangi resim asılmış? Ustanın eserini, sanatını görüyor. Çünkü kolay değil İki minare arasına o kadar mumlarla, kandillerle renkli hareketi oluşturmak. Çünkü rüzgar vurdukça da adeta sanki siz görüyorsunuz gemi hareket ediyor gibi. Güzel bir gelenekti mahya geleneği. Evet, nereden açıldı söz? Akşam dedik, İstanbul akşamı, bir pazartesi akşamı sizlerle beraberiz. Bu arada teknik de bize yardımcı olacak olan değerli arkadaşımız Eba Zert Dalmaz'a teşekkür ediyoruz. Bugün nöbette yine bizlerle, sağ olsun emekleri için. Sadece Eba Zert kardeşim değil, tüm şu anda Erkam Radyo için emeğe geçen herkese her programda teşekkür etmeyi ayrı ayrı borç biliyorum. Sizlere de değerli dinleyicilerimi, sizlere de, çünkü zaman ayırıyorsunuz, bizleri dinliyorsunuz efendim. Mahya'yı geçtik, Mahya'dan. Bir sorumuz var, hemen cevaplayalım. Sevgili hocam diyor, İstanbul'da hep eserlerinizde, konuşmalarınızda söylüyorsunuz. İşte padişah camileri, padişah hastaneleri var. Hanımların hiç mi eseri yok? Hanımların acaba İstanbul'daki eserleri nedir diye soru soruyorlar. Ben hemen böyle bir araştırmamı söyleyeyim size değerli dinleyicilerim. İstanbul'da evet anlatılanlar padişah camileri ya da Selahattin camileri dediğimiz camiler var. Padişah yaptırmış ama bu camilerin dışında birçok eser hanımlar tarafından yaptırılmıştır. Yani şöyle bir oran vurursak İstanbul'da beylerin yaptırdığı ya da paşaların, vezirlerin yaptırdığı eserler mi fazla, hanımların yaptırdığı eserler mi fazla? Ne diyorsunuz? Cevabı basit. Evet, hanımlar. Evet, şaşırmayın. İstanbul'daki gördüğünüz tarihi eserlerin, yani bizim elimize kalan o ölmez eserlerin, hayır hasenatları yaptıranların şu anda elimizde tabi görünmüyor. Çeşmeler düşünün, sebiller düşünün. Bunlar hep padişah hanımları, padişah kızları, çocukları veya vezir hanımları, diğer erkan, diğer hayır sahibi olan İstanbul halkı yaşayan hanımlar yaptırmışlardı. Hanımların bu konuda kendilerini kurmuş olduğu yüzlerce demiyorum. Bakın İstanbul'da sadece binlerce, sadece hanımların kurmuş olduğu ve yönettiği vakıflar vardı, biliyor musunuz? Evet, ama onları zaman geldikçe inşallah yavaş yavaş söyleyeceğiz. Mesela İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan hastanemiz, Vakıf Kurabı Hastanemiz. Hanımefendi yaptırdı değil mi? Padişahın hem eşi hem başka padişah, annesi yaptırdı. Yine Haseki Sultan, Mahbeker Sultan, Kösem Sultan, diğer padişahlarımızın yaptırdıkları, eşlerinin yaptıkları eserler var. Bunları zamanı gelince söyleyeceğim ama altını çizerek tekrar söylüyorum. Evet, İstanbul'daki hayır hasenat içerisinde şöyle bir rakam verirsek, yüzde verirsek hanımların yaptırmış olduğu eserler daha fazladır. Efendim ikinci bir soru var, soru geldi. Sağ olsun, dediğim gibi maille bana soru soruyorlar. Geri gelmişken bir daha tekrar edeyim. Mail adresimiz de sarrafoğlufahri@gmail.com. Aklınıza takılan olursa hem beni bilgilendirmiş olursunuz, beni de bilgilendirin. Farklı görüşler varsa, efendim ilave bilgiler varsa, dediğim gibi kimisi öğrenciyiz, hep karşı tarafta. Ben radyodan, siz dinleyenler, karşılıklı aktarmış olalım. Soru şu, hocam bir sohbetimizde söylemişiz. Neden padişahların vefat ettiği zaman elbiseleri, üzerleri kesilerek makasla çıkartılıyor? Evet, doğru. Bir padişah vefat ettiği zaman yıkanmaya götürecek tabii. Ne yapılır? Üzeri boyun kısmından ve kollar kısmından makasla kesilerek böyle özenle çıkartılır. Elbisesi, tüm elbiseler böyle yavaşça çıkartılır makasla. Sonra teker teker bohçalanır ve bu bohça sarayın uygun bir yerinde muhafaza edilir. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren şu anda Topkapı Sarayı'nda bunlar ayrı ayrı bohçalanmıştır. Peki neden hocam, neden makasla kesiliyor? Çünkü sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, yeni padişah tahta geçene kadar, yani yeni padişah Eyüp Sultan'a gidecek, kılıç kuşanacak, saraya gelecek, gelene kadar padişah cenazesi bekletilir. Ondan sonra yeni padişah tahta geçtikten sonra defin işlemi yapılır. İşte bu esnaya kadar saygıdan dolayı hala padişahtır, zarar verilmez. Bu bir. İkincisi de vefat eden padişah Yavuz Sultan Selim'den itibaren neydi her birisi? Aynı zamanda halifeydi değil mi? İslam halifesiydi. Bu saygıdan dolayı, vücutlarına, bedenlerine olan saygıdan dolayı, hürmetten dolayı elbise boyundan makasla kesilir, kollarından kesilir ve kemali edeple güzelce çıkartılır, bohçalanır, konurdu. Evet, bu bilgiyi de vermiş olduk. Şimdi bir son soru daha alalım, böyle devam edelim. Efendim, Şehzadebaşı'nın minarelerini sormuşlar. Doğru, Şehzadebaşı'nın minareleri çok farklı. Aslında güzergahımız üzerindeydi ama şimdi yeri gelmişken söyleyelim. Hocam, Şehzadebaşı'nın camilerinin, minarelerinin iki tane minare var karşılıklı böyle. Minarenin üzerine nakışlar var. Başka camilerde bunu göremiyoruz. Başka Selahattin Camii, Sultanahmet Camii'nin minaresine bakıyoruz. Orada bir nakış yok. Süleymaniye'ye bakıyoruz ya da Fatih Camii'ne bakalım. Edirne Mihrimah Sultan'a bakalım. Minarelerde kıvrım kıvrım böyle nakışlar görüyorsunuz. Neden bu nakış? Neden şehzade başına Mimar Sinan bu minarelere nakış işlemiş? Güzel bir soru, güzel bir dikkat. Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, Şehzade Camii'ni yapan Mimar Sinan, cami yaparken ne demişti? Bu benim çıraklık eserim demişti. Altını çiziyorum, çıraklık eserim demişti. O minarelere dikkat ettiyseniz, minarenin şerefelerinden itibaren aşağıda böyle nakış nakışlar vardır. Onun manası şudur. Böyle hocasını karşısında görmüş, talebe gibi. Dik duran öğrenci. Ben diyor hala öğrenciyim. O nakışın manası da şudur. Endor'unda, Topkapı Sarayı'nda öğrencilerin giymiş oldukları o elbisenin üzerindeki nakıştır. Evet, değil mi? Endor'unda eğitim görülmüyor mu? Öğrenciler ne yapıyorlar? Öğrencilerin cübbeleri, işte cübbelerin üzerindeki nakış o. Yani ben yaşım kaç yaşında ama ben hala öğrenciyim, ben hala çırağım. İşte bu kendisinin oradaki mütevazını gösteriyor. Ve duruş şekli de minareye bakarsanız böyle sanki eller hazır olda duruş vaziyette bekliyor, hocasının karşısında dinliyor. Evet, demek ki neymiş? Sorumuz şöyleydi. Şehzade Camii'nin minarelerindeki o kıvrım kıvrım işaretler ne demekti? Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği bu eser için kendisinin Endor'unda giymiş olduğu elbisesini ve diğer öğrencilerin üzerine giymiş olduğu elbiselerin üzerindeki nakışlar. Yani öğrencilik alametidir sevgili dinleyicilerimiz. İlk programımıza ne demiştik? Hatırlayalım efendim, taş üstüne taş konmadı besmelesiz, taş üstüne taş konmadı tasavvuf terbiyesiz. Hepsi tasavvuf terbiyesinden geçmiş, hepsinin bir ayrı ayrı manası vardır. Evet, geçiyoruz gezimize kaldığımız yerden. En son geçen hafta Millet Kütüphanesi'nde kalmıştık, orayı gezdik. Efendim, Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nden yürüyoruz. Belki şu anda değerli dinleyicilerimiz arasında vardı Fatih'ten geçenler, bir başlarını kaldırıp baksınlar. Sol tarafta bugünkü Fatih Parkı'nın olduğu yerde itfaiye durağı dediğimiz yerin tam karşısında bir boşluk var. Eski Fatih Belediye binasının önü. Orada bir anıt görürsünüz sevgili dinleyicilerimiz. Uzun bir anıt, muma benzer, kandil ama kırık bir kandil, kırık bir mum. Şöyle bir beyaz mum düşünün, tepesinden sanki böyle kırılmış. O bir anıt. Acaba bu anıtın burada işine neden öyle kırık yapılmış, yapan kişi anıtı neden öyle yapmış, onu isterseniz şimdi bakalım hikayesi nasılmış. Evet, hala durur. 2015 yılındayız. Bir pazartesi günü akşam geziyoruz. Fatih Parkı'ndayız. Efendim, itfaiye duran önündeki o anıta bakıyoruz. Bu anıtın adı önce Tayyare Şehitleri Anıtı'dır. Tayyare Anıtı. Yani uçak. Evet, ilk hava şehitlerimizin anısına yapıldı bu. Peki bu nereden çıktı bu? Değerli dinleyicilerimiz, bizim o tarihe kadar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar uçağımız hiç yoktu. Diğer devletlerin, Avrupalıların, Batıların uçağı vardı ama bizim uçağımız yoktu. Ve o dönemde Enver Paşa'nın isteği üzerine iki tane uçak İstanbul'dan hareket edecek, Kahire'ye kadar uzanacak, Kahire'den Kudüs'e gidecek, Şam ve Kudüs'e gidecek ve o dönemki ümmete bir moral verecek. Bizim de uçağımız var ve bu uçak düşünün İstanbul'dan yaklaşık 2500 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirilecek. İstanbul kalkış, efendim Adana, işte Kahire, Suriye, Kahire ve Kudüs'e geçecek. Orada zaten halk bekliyor, büyük bir moral olacak. Evet, ilk pilotlarımız Fethi Bey ve Sadık Bey 1914, 27 Şubat 1914'te Şam Kudüs arasında uçağı, Fransız Deportus tipindeki uçağın pilotumuzla beraber efendim hareket etti ama menzilimize ulaşamadı. 27 Şubat 1914'te Şam Kudüs arasında hareket edecekti, olmadı. Diğer bir uçağımız ise Nuri Bey, pilotu Nuri Bey, o da 11 Mart 1914'te Yafa'dan kalkarken düştüler. Biri Şam Kudüs arasında, Nuri Bey ise, pilotumuz Nuri Bey ise Yafa'dan kalkarken düştüler ve şehit oldular. İki pilotumuz bir uçakta, Fethi Bey ve Sadık Bey, Nuri Bey ise kendisi 11 Mart 1914'te Yafa'dan kalkarken şehit olmuşlardır. İlk hava şehitlerimizin mezarı Suriye'de Şam Emeviye Camisi'nde Selahattin Eyyubi Türbesi'nin hemen yanında bulunmaktadır. Evet, demek ki bu anıtın özelliği neymiş? İki tane uçağımız düşmüş. Bu ilk iki uçağımızın amacı neydi? Şam'a gitmek, bir ümmete moral desteği sağlamaktı. Fethi Bey ve Sadık Bey bir uçakta, Nuri Bey de diğer uçağımızda olmak üzere ikisi şehit oldular ve bugün Emeviye Camisi'nde Selahattin Eyyubi Türbesi'nin yanında bulunmaktadır. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Muğla'nın Fethiye ilçesi var. Sesimiz Muğla'ya ulaşıyorsa, sesimiz Fethiye'ye ulaşıyorsa kulakları çınlasın sevgili Fethiye'liler. Hepinize selam olsun İstanbul'dan. Fethiye ismi nereden geliyor biliyor musunuz? İşte bu Fethi Bey'den geliyor. Şehit olan Fethi Bey pilotlarımızdan 1914'te şehit olan ilk uçağımızdaki pilotumuzun ismidir. Fethiye ismi de oradan geliyor. Neden peki hocam sorabilirsiniz, anıt niye kırık? Mum şeklinde de niye kırılmış? Anıt beyaz mermer ve bronzdan yapılmıştır. Mermer bir kaide üzerinde kırık bir mum şeklindedir. Yaklaşık 7,5 metre yüksekliğindedir. Anıtın kenarlarında madalyonu bronz bir kitabe ve bronz bir rölyef var. Eğer ulaşılmış olsaydı, Kahire'ye gidilmiş olsaydı, o iki pilotumuza madalya takılacaktı. Ulaşılamadı, madalya takılamadı ama işte o iki madalya bugün tayyare anıtın üzerindedir. Gittiğiniz zaman anıt üzerinde iki tane madalya görürsünüz. Biri Fethi Bey'in, diğeri de Sadık Bey'in işte madalyaları görürsünüz. Eğer ulaşsalardı. Allah nasip etmedi, ulaşılmadı. Anıtın üzerinde bugün iki madalya var. Yüksekliğinde 7,5 metrenin üzerinde kenarından duruyor. Madalyanın üzerinde uçak figürü var ve Beyazıt Kulesi ile İstanbul tasvir ediliyor. Kırık olma sebebi de şudur mumun. Çünkü sefer tamamlanmadı. Tam olarak Kudüs'e gidilemediği için bundan dolayı bir burukluk var. Peki ne oldu? İki uçağımız düştü. Şu anda oturuyoruz biz Fatih Parkı'nda oturuyoruz. Tayyaratın etrafındayız ve hala sohbetimiz devam ediyor. İlk tayyare şehitlerimizi anıyoruz. Neden düştü, nasıl oldu diye. İki uçağımız düştü. Eyvah. Zaten zor şartlar altında. Birinci Dünya Savaşı başlamış. Uçak yok. İkisi de düştü. Geri dönüş yok. Moral yok. Bozuk değil. Hemen halkın desteğiyle sevgili Erkam Radyo dinleyicileri üçüncü uçak satın alındı. Evet, üçüncü uçak satın alındı. O zor şartlar altında hemen toparlandı ve üçüncü uçak satın alınır. Salim ve Kemal adlı iki yüzbaşı pilotumuz Ertuğrul adı konulan uçakla yola çıkarlar. Salim ve Kemal adlı pilotumuz yola çıkarlar. Ama burada da aksilikler peşini bırakmaz. Yakalan Edremit yakınlarında uçağımız, bu üçüncü uçağımız düşer. Şükürler olsun pilotlarımız Salim ve Kemal Beyler kurtulurlar ama uçaklar kullanamaz hale gelir. Şimdi ne oldu? İki uçağımız düştü. Üçüncüsü de Edremit'te düştü. Gidemeyecek miyiz Kudüs'e? Yılmak yok. Değerli dinleyicilerimiz bakın. Yılmak yok, yola devam. Efendim hemen dördüncü uçakta satın alınıyor. Dördüncü uçağı kim satın alıyor? Arka arkaya yapılan üç seferinde başarısız olması yüzünden bir de hele şehit veriyoruz. Üç tane de şehidimiz var. Halkın morali bozulmasın diye Edremitler. Bakın sevgili Edremitler, şimdiki selam size geliyor. Hepinize selam olsun. Evet, Edremitler aralarında topladıkları parayla bir uçak daha satın alınıyor. Dördüncü uçağımız kim alıyor? Edremitler alıyor. Ve uçağın adı da Edremit. Evet, Edremit adı verilen bu uçak Beyrut'a gemiyle götürülüyor. Oradan 1 Mayıs'ta Kudüs semalarında gözükür. 3000 kişilik bir cemaatle Mescid-i Aksa'da kılınan şükür namazıyla halkın heyecanı doruğa çıkar ki bunları şu anda size anlatırken ben de heyecanlanıyorum. Düşünün, azime bakın. 3 uçak düşürmüşüz ama azim devam ediyor. Sevgili Edremitler para topluyorlar. 4. uçak hemen seferi tamamlıyor. 3000 kişilik bir cemaatle Kudüs'te Mescid-i Aksa'da şükür namazıyla karşılanıyor. Mayıs'ın 9'unda da Kahire'ye dönüyorlar. Salim ve Kemal Beyler. Piramitler üzerine çıkan Edremit halk arasında da o denli büyük bir heyecan dalgasına yol açmıştı ki o dönemde kartpostallarda hep bunlar fotoğraflanmıştır. Ve bu Edremit uçağı, hatta daha da ilginç bir şey söyleyeyim değerli radyo dinleyicilerimiz, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, o dönemde doğan çocuklara Edremit ismi verilmiştir. Çünkü halka büyük moral olmuştu. 4 defa uçakla sefer yapılıyor ama 4.'sü başarılı oluyor, gidiliyor. İşte bunlar nedir? Bakın hepiniz belki yıllardır Fatih'te oturuyorsunuz. Fatih'den geçiyorsunuz, Fevzipaşa'dan geçiyorsunuz. Ya bu anıt nedir? Buraya niye durmuş? Niye yapılmış, niye kırık? Ama anılarına baktık mı? 4 uçak var burada. Madalyalar var. 3 tane de şehidimiz var. Ruhları şad olsun. Evet sevgili İstanbul Sırları programı dinleyicileri, amacımız neydi burada bu programda? Size tarihi sadece bir anlatmak değil, arkasında yatan o güzel sırları da anlatmak, paylaşmak. Gezerken lütfen ne demiştim ilk programımda? Bakmayalım, görelim de aynı zamanda. Geçiyoruz. İstanbul'un Tayyar Anıtı'ndan yavaş yavaş yürüyoruz. Hemen karşı caddemize geçiyoruz. O karşı caddemizde ne var? Bir boşluk var şimdi gördüğünüz zaman orada. Böyle bir harabe yer var. Allah Allah, bakıyorsunuz harabe yer var. Nedir bu harabe yer? Şimdi söyleyeceğime lütfen dikkat edelim, kulak verelim. Burası ilk Ayasofya'dır. Daha Ayasofya ortada, bugünkü Ayasofya'nın temeli yokken Malatyalı Aziz Palyoktos adında bir kilise yaptırmak istiyor. Bizans hanedanının en güçlü hanımlarından bir tanesi Anika isminde bu hanımefendi tüm servetini harcayarak İstanbul'un tam merkezine, bugünkü Saraçhane'nin ve İstanbul İlahiyat Fakültesi'nin tam karşısındaki yere, büyük bir, o büyük adaya bir kilise yaptırmak istiyor. Devasa bir kilise. Ve yaptırır da. Bu kilise yaptırılır. Çok iddialıdır. Mimaride tavus kuşu motifleri kullanılır. Cam ve taş kakmalı sütunları, yaldızlı mozaikler ve İran Sasan etkisindeki bezemeler özellikle dikkat çekiyordu. Yani kilise bitiyor. Aziz Palyoktos Kilisesi bitiyor ama süslemesi uzun yıllar sürüyor. O kadar para harcıyor. Çünkü İstanbul'da tek eser olacak. Orijinal bir eser olacak. İnşaat ve dekorasyonlar için Anadolu'dan, İtalya'dan ve Tunus'tan özel malzemeler getiriliyor bu eser için. Şimdi diyeceksiniz hocam iyi güzel de bugün orada harabe var. Bu nasılmış? Nereye gitmiş? İşte orada devam edelim, biraz sabredelim. Bu kilise bugün ne halde veya nasıl oldu? Osmanlı'da 1453'te nasıldı? Ona bakalım. Efendim ustalar geliyor, bu görkemli kiliseyi yapıyorlar, beziyorlar çok güzel bir şekilde ve adına da Palyoktos Kilisesi adı veriyorlar. İstanbul'un Bizans çağındaki özellikle tören yolları üzerinde bulunan imparatorların taşıdığı mumun değiştirildiği özel bir durak özelliği de var bu bölgenin, Saraçhane'nin. İşte bu görkemli binanın açılış sırasında kiliseyi yaptıran Rum asillerinden olan Anika, ellerini havaya kaldırarak Kudüs'teki Süleyman Mabedi'ni kastederek "Seni de geçtim ey Süleyman" diyor. İşte bu sözü tekrar ediyorum. "Seni de geçtim ey Süleyman" sözü aslında Anika'ya aittir. Ama bugün bazı kayıtlarda bakıyoruz. Ayasofya'nın açılışında 2. Konstantin için de bu söz söylenir. İlk söyleyen hayır Anika'dır. "Seni de geçtim Süleyman" diye. Neden? Çünkü bu mabet, kilise, Aziz Palyoktos Kilisesi çok büyüktü. Devasa büyüklükteydi. Bugün Kudüs'e gidenler bilirler. Ağlama Duvarı'nın olduğu yer çok az bir yer elimizde var ama Süleyman Mabedi daha büyüktü. Daha farklıydı. İşte bu heyecanını bastıramayarak Süleyman Mabedi'ni kasteden Anika diyor ki "Seni de geçtim." 2. Konstantin kilisenin açılışında her ne kadar bulunduysa da o dönemde imparator 2. Konstantin Anika'nın yaptırmış olduğu bir kiliseyi görüyor. Tabii imparator nasıl olur? Tebaasından biri bir kilise yaptırıyor. Olacak iş değil ve çok kıskanıyor tabii. İşten işten böyle ben nasıl yaptıramam diye ve imparatorla 2. Konstantin'in arası, 2. Konstantin Anika'nın arası açılıyor. Daha bir kilise yaptırmak için 2. Konstantin kolları sıvıyor. Evet sıvıyor ama para da lazım. Ayasofya için para gerekiyor. Para gerektiği için Anika'nın tüm mal varlığını el koymak ister 2. Konstantin. Ben böyle bir kilise yaptıracağım. Sen mi yaptırdın? Sende para var. Tüm mal varlığını el koymak ister. Bunu haber alan Anika altınlarını getirerek bu kiliseye gömdüğü de rivayet arasındadır. Evet, onu kaptırmamak için ve burada da kilisede her ne kadar imparatorun malını kaçırsa da bu kilisemiz maalesef başına çok acı şeyler geliyor. 1204 yılı İstanbul'un en acı yılı, en acı günlerin başladığı bir dönem 1204 ve 1260 yılı. Bu 60 seneyi değerli dinleyicilerimiz hiç unutmayacağız. İstanbul'a çok büyük zulüm yapıldı. Kim yaptı bunu? 4. Haçlı Seferi. Şu anda radyodan hitap ediyorum sizlere ve o anı yaşayın diye anlatıyorum. Bu muhteşem. Düşünün sen Ayasofya'yı şimdi. Ayasofya'mızın Allah göstermesin yıkıldığını düşünün. Hem de birileri tarafından. İşte bu büyük kilise, Aziz Palyoktos Kilisesi 1204 yılında adeta taş taş, parça parça söküldü. Yıkıldı, götürüldü, taşındı. Nereye? Bir kısmı Fransa'ya, bir kısmı İtalya'ya, hatta bir kısmı Almanya ve Amerika'ya kadar eserleri gitti bunun. Yani kilisenin o büyük değerli kiliseyi kendi elleriyle yine başka bir mezhepten olduğu için, Katolik mezhebinden olduğu için Latinler kendileri yıkmış oldular. İşte bugünkü gördüğümüz elimizdeki bu eser, bu kalıntılar o dönemden kalan kalıntılardı 1204 yılından. Hocam peki Osmanlı döneminde nasıldı? 1204 düşünün, değerli dinleyicilerimiz, 1453'e kadar aradan kaç sene geçmiş? 200 küsür sene geçmiş değil mi? 200 sene geçmiş. Bu dönem içerisinde tabii üzeri ne oluyor bunun? Zamanla toprak doluyor ve üzerine Osmanlı döneminde oralara bir camimiz var. Hemen parkın olduğu yerde cami var. Efendim bir hamam var. Hatta Sibyan Mektebi var, üzerine yapılıyor. Biz onu ihya ediyoruz üstünü. Ama altında ne olduğunu bilmiyoruz. Ta ki 70'lere kadar, bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıldığı zaman bu kazım sırasına bakılıyor ki bu eserler çıkıyor. Kazım çıktıkça arasından büyük devasa eserler ve o yapım yeri değiştirerek karşı tarafa geçiliyor. Orada bina yapımı durduruluyor. Bir kısmı da tabii Menderes döneminde yol geçirerek sağdan ve soldan ortaya çıkıyor eserler, tarihi eserler, ama baktığımız zaman Bizans döneminden kalma harika bir eser. Hala günümüzde de kalıntılarını görürsünüz, duruyor. Demek ki Aziz Pelioktos neymiş? İstanbul'un ilk önemli Bizans döneminden kalma eserlermiş ve bugün de hala kalıntılar o parkı gezerken duruyor, üzerinde duruyor. O mozaikler bir kısmı, değerli taşların hepsi de ne yapılmış? Değerli dinleyicilerimiz, kaçırılmış, yurt dışına kaçırılmış. Evet, buradayız. Burada biraz mola verelim. Şimdi moladan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neydi? Hemen hatırlatalım. Kağıdınızı kalemizi lütfen yanınıza alın. Moladan sonra 3 adet soru soracağım. Bu sorduğum soruyu bilenler mail gönderecekler sorunun cevabını. sarrafoğlufahri@gmail.com'a ve kendilerine 5 kişiye, bilen 5 kişiye İbret Işıkları, muhterem Osman Ali Topbaş hocamızın hazırlamış olduğu Tarihten Günümüz İbret Işıkları adlı eseri kendilerine hediye edeceğiz. Evet, aradan sonra lütfen tekrar burada buluşalım. Bekliyoruz. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize tekrar merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Bir güzel bir aradan sonra 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan devam ediyoruz İstanbul'un sırlarına. Hazırız galiba. Kağıtlarımız, kalemlerimiz yanımızda mı? Ne demiştim? İbret Işıklar eserinden 5 adet hediye etmek istiyoruz. Muhterem Osman Ali Topbaş hocamızın eseri. Hadi bakalım, sorular geliyor. Doğru cevapları lütfen sarrafoğlufahri@gmail.com'a mail atarak gönderebilirsiniz. Biz gelen cevaplar içerisinde kura çekerek 5 tane dinleyicimize bu kitabı hediye edeceğiz. Hazır mıyız? Birinci sorumuz geliyor. İlk yangın havuzu hangi camide bulunmaktadır? II. Mahmud'un yaptırmış olduğu ilk yangın havuzu hangi camimizde bulunmaktadır? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz, akide şekeri kaç gramdan aşağı olursa akitleşme olmuyordu. Yeniçeri ağası akide şekeri döküyordu, getiriyordu. Padişah bunu tartıyordu. Şu kadar gramdan aşağı olursa ya eliyle yiyordu kendisi veya yanındakini yediriyordu. Peki bu kaç gramdı? Sorumuz, akide şekeri normal standardı kaç gramdı? Hazırız. Üçüncü sorumuz geliyor. Divanı Lügati Türk, yani Kaşgarlı Mahmud'un bu çok önemli eseri, değerli eseri İstanbul'umuzda hangi kütüphanededir? Divanı Lügati Türk'ün eseri, Kaşgarlı Mahmud'un çok güzel eseri, el yazması eseri İstanbul'da hangi kütüphanededir? Evet, bu üç sorumuzu lütfen doğru, inşallah hepiniz cevapladınız, biliyorum. Maillere başladınız. sarrafoğlufahri@gmail.com'a gönderin ve muhterem üstadımızın İbret Işıkları adlı eserinden hepiniz de sizler de inşallah istifade edin diyoruz. Ve devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? İlahiyat Fakültesi'nin karşısında kalmıştık. İstanbul İlahiyat'ın karşısında Aziz Pelioktos Kilisesi'ni görmüştük. Efendim oradan devam ediyoruz. Tabii devam ederken yine araya sorular var. Sorularımızı devam edelim. Kısa kısa güzel sorular var. Bunlar da bir çeşne olsun araya. Efendim sorunun bir tanesi. Hocam, hoşaf hakkında ne dersiniz? Hoşaf nedir diyor. Güzel. Hoşaf. Yemeği yediniz herhalde veya bir kısmı yoldadır. Yemek arzuluyor ama hoşaf şimdi akşam. Hoşaf. Önce düzeltelim. Güzel. Biz hoşaf diyoruz. Hoşaf. Ama aslı hoşaptır. Yani hoş su demektir. Evet. Ve bu Topkapı Sarayı'nda, saray mutfağında özel yaptırılır. Hoş ap, hoş su. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bugün hani yemekten sonra şöyle bir maden suyu olsa istek diyoruz ya. Evet, işte hoş ap, ya da şimdiki Türkçemizde halk ağzı ne diyor? Hoşaf diyoruz. Hoşaf değil, hoşap, hoş su demektir. Güzel su, tatlı su. E peki ne var bu hoşaf dediğimiz hocam? İşte meyve kaynatılıyor, şeker. Yok efendim, hayır. Topkapı Sarayı'nda hoşap dediğimiz zaman sıradan alalade değil. Bir kere şunu özellikle söyleyelim. Topkapı Sarayı'nın inşallah özel bir programımızda belki 3-4 program gezebiliriz. Orada mutfağı anlatacağım, matbaa anlatacağım size. Hoşap ya da hoşaf her padişah için ayrı ayrı yapılırdı. Ya hoşaf bildiğimiz hoşaf işte, nasıl yani? Hayır efendim, her padişahın için yapılan hoşafın adı ayrı ayrıydı. Ya mesela en meşhur bilinen 2. Mahmud'un hoşafıdır. Onun adına tahta çıktığı zaman yapılan hoşaftır. Onun çok sevdiği hoşaptır. Hossu. Neden hocam, ne var? Efendim, içinde kullanılan meyveler, içinde kullanılan baharatlar. Evet, özel bir özel gösterilir. Onun göre, onun hassasiyetine göre ne yapılır? Hoşaplar hazırlanırdı. Yani hossu. Bunu da lütfen bir tatlı gibi geçmeyin. Hoşafın mideye büyük bir letafeti, büyük bir de faydası vardır. Hoşap dediğimiz. Madem hoşaftan açıldı söz, geziye devam edeceğiz. Yavaş yavaş yürüyoruz. Şu anda neredeyiz hocam derseniz, arkamızı verdik İlahiyat Fakültesi'ne. Nereye doğru yürüyoruz? Aşağı doğru yürüyoruz. Sağımızda Saraçhane'den geçtik. Yani İmeçe bloklarına geldik. İmeçe bloklarının orada Türk bayrağı dalgalanıyor. Bekliyoruz orada ve ben de sorularınızı cevaplıyorum. Tabii gezide beraber, bizle beraber gezenlerin soruları oluyor. Bir tanesi hoşaftı. Hoşaf ne demekti? Hoş su demekmiş. Her padişahın ayrı ayrı da kendi adına yapılmış olan hoşafı varmış. İkinci sorumuz var. Biraz sevgili dinleyicilerimiz, ağır gidiyoruz çünkü aramızda ağır ağır gelenler var. Akşam vakti tabii, yürüyoruz. Onları da bekliyoruz. Onun için de ben de fazla vaktinizi almadan güzel sorularla araya girmek istiyorum. Efendim neymiş ki sorumuz? Halka nedir diyor. Halka hocam. Halka nedir? Evet, halka. Yuvarlak var ya, halka. Yani nasıl halka? Yuvarlak bir şey işte. Hayır efendim, bu halkanın bir özelliği var, bir önemi var. Hani simit diyorsunuz ya şimdi, simit sarayları var ya, Osmanlı döneminde sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, çarşamba günleri halk, teba İstanbullu saraya gelir, saraya gelme günüdür. Halk bugünkü Bab-ı Selam tarafından, Bab-ı Hümayun'dan Bab-ı Selam'a doğru gelir bulunduğu yerde, orada sarayla ilişkileri varsa, evrak verecekse evrak alacak, o gün halk günüdür. Tabiri caizse. Evet, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'na gelinir serbest. Ön tarafına girilir. İşte sevgili dinleyicilerimiz, saraydan çıkarken boş çıkmasın diye teberrüken bir simit küçük halka verilir. Simit verilir. Yuvarlaktır, küçüktür. Yani bugünkü simidin 1/4 kadar küçüklüğündedir. Beyazdır. Üzeri küncüsüzdür. Hemen hazırlanır. Gelenlere birer birer verilir. Halka dağıtıldığı için, halka verildiği için de adı ne olmuş? Halka olmuş. Hatta halk tabiri vardır. Ha, halkanı da almışsın. İşlerin rast gider artık derler o dönemde. Halkaya da mı gittin? Halkanı da aldın. Çünkü saraydan geliyor. Saraydan teberrüken bir simit getirmiş. Onu böyle ne yapar biliyor musun? Eline halka geçiren beyaz. Ha, bunu hocam İstanbul'da bugün görebilir misiniz? Görürsünüz, var. Ben gördüm. Fatih'te Küçük Mustafa Paşa'da bir fırın yapıyor halka. Oradan alabilirsiniz. Beyazdır, küncüsüzdür. Böyle sade bir simittir. Ne yapar, eve getirir bunu İstanbul vatandaşı? Saraydan getirmiş. Padişahın bulunduğu yerden getirmiş. Ne yapıyor? Küçük küçük parçalara teberrüken veriyor. Hatta saklıyor. Şifa niyetine yiyor halka. Evet, demek ki neymiş? Halka ismi de buradan geliyormuş. Geldik, toplandık galiba. Şu anda neredeyiz? Efendim, İmeçe bloklarının önündeyiz. Orada efendim Türk bayrağı dalgalanıyor. Yanında da sarı bir bayrak var. İmeçe bloklarının amblemi, semble, oradayız. Ve fazla aşağı inmeyeceğim. Yukarıdan bakalım. Orada bir iki tane, üç tane mezar var. Bir mezar dikkatimizi çekiyor. Bir tanesi, bir mezarın bir tanesi nedir? Hızır Bey'in mezarıdır. Evet, ilk öndeki mezar Hızır Bey'in mezarı. İmeçe blokların hemen yanında Şefsefa Hatun Camii var. Onunla İmeçe blokların arasında bir yer var. Değerli dinleyicilerimiz, orasında açık şu anda mezar görebilirsiniz. Hızır Bey'in mezarıdır. Hocam Hızır Bey kim? Hızır Bey İstanbul'un ilk belediye başkanıdır. Evet, İstanbul'un ilk belediye başkanı, İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'dir. Hızır Bey'in mezarı buradadır. Hocam Hızır Bey ile ilgili başka bir şey var mı? Tabii, madem geldik buraya tabii anlatacağız. İşte Hızır Bey'in İstanbul'un ilk belediye başkanı, ilk kadısı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı da İlk defa ne yapan? Muhakeme eden. bizzat çağıran kişidir kendisi. Neydi? Hikayemizi anlatalım. Fatih Camii yapılırken ne olmuştu? Fatih Sultan Mehmet Han ne demişti? Bir sütun getirmişti. Eskilerden kalan güzel bir sütun. Böyle uzundu. Biri uzun, biri kısa. Mimar ne yapmıştı? O sütunlardan bir tanesini eşit olsun diye kesmişti. Böyle. Fatih de çok kızdı ve rivayet odur ki o mimarın ya da o ustanın elini kestirdi. O da kadıya gitti. Kadı kim? Hızır Bey. Hem belediye başkanı, İstanbul'un genelinden sorumlu, hem de nedir? İstanbul'un ilk kadısı, ilk adaletten sorumlu olan kişi. Sonuç? Sonuç tabii haklı haksız diyor ki Fatih. Kadı Hızır Bey, Katip Sultan Mehmet'e haksızsın diyor. Haksız yere bu ustanın, bu mimarın elini kestirdin. O da boynunu büküyor. Bu adalet karşısında nasıl yani, Fatih'in elini kesilecek diye? Evet, kesilecek. Doğru. Doğru, kesilecek. Davacı davasından ömür boyu maaşla vazgeçiyor. Diyetini alıyor. Para diyetiyle vazgeçiyor. Dava bittikten sonra Fatih diyor ki Hızır Bey'e, bu arasındaki konuşma çok önemlidir. Bakın ne diyor. Hızır Bey diyor, eğer sen beni haklı çıkarsaydın, inan şu kılıcımı, kabzasını gösteriyor orada, kafanı uçururdum diyor. Ve Hızır Bey'in peki cevabı nasıl? Oturduğu yerden hiç kıpırlaşmıyor ve oturduğu minderin altını kaldırarak altından da bir topuz gösteriyor. Diyor ki, eğer sen de benim verdiğim karara saygı duymasaydın, ben de bu topuzla diyor senin kafanı ezerdim. Ve ikisi kucaklaşıyorlar. Ne güzel adalet. Karşılıklı bakın. Korkma yok, birbirine saygı ve adalet. Allah bizleri inşallah böyle adaletli, efendim güzel idareciler nasip etsin, lütfetsin. Rabbim ikram etsin, devletimizi, milletimize zeval vermesin. Güzel günler inşallah hepimize nasip etsin. Yeri gelmişken ümmet için, ülkemiz için dua edelim. Allah bizlere bela, musibet vermesin sevgili dinleyicilerimiz. Sizler de radyo başından inşallah bu güzel pazartesi akşamı dua edelim. Bir daha ne ülkemizin hiçbir karışında, komşularımızda sıkıntılar olmasın. Hiçbir acı, evimize ateş düşmesin. İnşallah şehit haberi artık gelmesin. Gönlümüz, ülkemiz huzurla dolsun. Evet, buradan dua edelim. Geçiyoruz. Yanında bir mezar daha var. Hemen Hızır Bey'in yanında. Yine yerimizi tekrar söyleyelim. Yeni açan radyoların. Şu anda neredeyiz? Şu anda İmeçe bloklarının yanında. Türk bayrağının ve sarı bayrak, İmeçe bloklarının bayrağının dalgalandığı yerdeyiz. Mezar var. Bir tanesi Hızır Bey'in mezarı. Diğeri de Katip Çelebi'nin mezarı. Katip Çelebi kimdir? O da değerli dinleyicilerimiz, o da bir gezgindir. Tıpkı Evliya Çelebi gibi. Özellikle denizlerde gezmiştir. Çok güzel eserleri de vardır Katip Çelebi'nin. Onun da mezarı demek ki İmeçe bloklarının olduğu yerdeymiş. O da Fatih'teymiş. Hepsinin ruhları şad olsun. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Un kapanından aşağı doğru ineceğiz şimdi. Eminönü'ne doğru yürüyoruz. Dikkat edin. Yavaş yavaş yürüyoruz. Orada küçük bir cami gördük. Küçük bir cami var burada. Demin bir şey unuttum. Aklıma geldi. Hızır Bey dedik. Hızır Bey nereli biliyor musunuz? Daha doğrusu Hızır Bey kimin torunu? Hızır Bey yani İstanbul'un ilk belediye başkanı, ilk kadısı Nasreddin hocamızın torunu. Evet. Onu da analım. Hocamızın da, Nasreddin hocanın da ruhu şad olsun ki neşeli gidelim, biraz hareketli gidelim. Evet, Hızır Bey Nasreddin hocanın demek ki torunu. İstanbul'da metfun bulunuyor. İmeçe bloklarının orada mezarı var. Geçtik. Hemen İmeçe'den geçtik, aşağı dönüyoruz. Unkapanı'na doğru iniyoruz. Sağımızda bugünkü Haliç Köprüsü'ne gelmeden hemen Haliç Köprüsü'nün ayağında, altında sağ tarafta bir cami var. Gidenler belki şaşırır. Efendim, cami karşısında bir cami daha var. Yeni yapıldı daha. Yeni yapıldı bir cami daha var. Daha yeni, güzel. Hemen köprünün altında. Hocam nedir bu caminin özelliği nedir? Caminin ismini söyleyelim. Yavuz Er Sinan Camii. Yavuz Er Sinan Camii. Klasik ilk dönemde yapılan, yani 1455-60'larda yapılan, o dönemde yapılan ilk camilerden. Caminin yok mimari özelliğini anlatmayacağım size. Caminin hikayesini anlatacağım size. Yavuz Er Sinan Camii'ni. Ondan evvel şunu söyleyeyim size. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a geldi. İstanbul'u fethetti değil mi? Peki düşünün, böyle bir padişah, İstanbul'u fetheden padişahın İstanbul'a alınmadığını düşünebiliyor musunuz? Nasıl yani hocam? Evet, Fatih Sultan Mehmet Han geldi, içeriye girecek, kapıyı açacak, açın gireceğim diyor, hayır giremezsin deniyor. Ve Fatih de girmiyor, sabaha kadar bekliyor. Böyle bir olay var mı? Olur mu? Ha, var işte, evet. Şimdi iyi dinleyelim. Yavuz Ersinan Camii'nin hikayesini iyi dinleyelim. Fatih Sultan Mehmet Han nasıl İstanbul'a giremedi ve sabaha kadar bekledi. İşte buradan da bakın bir güzel bir şey çıkacak. Kural, adalet çıkacak. Osmanlı adaletini göreceksiniz. Efendim, Fatih Sultan Mehmet Han, tabii bugünkü Unkapanı'nın olduğu yer efendim, Yeni Cami'ye giden yerler, arkamız Fener Balat tarafları, Haliç tarafı surlarla çevrili. İstanbul dedi ki 33 kilometre şu an surlar var. Ve her surlarda da belli bölümde kapılar var. Ve bir kural var Fatih Sultan Mehmet Han koymuş. Diyor ki, yatsı ezanı okunduğu zaman İstanbul'un kapıları kapanacak sabah namazına kadar. Sabah namazıyla kapılar açılacak, yatsı namazıyla kapanacak. Kim ki dışarıda kalır, yatsı kapılar kapandı, kusura bakma dışarıda bekleyeceksin. Sabah namazına kadar içeri giremezsin. Sabah namazına açılır, girer çıkarsın. Dışarı çıkmak istiyorsun, yok. Sabah namazına kadar bekleyeceksin dışarı. Bu güvenlik bir tedbir. Bunu kim koymuş? Fatih koymuş. Güzel. Bir gün Fatih Mehmet Han lalasıyla birlikte tebdil kıyafet dediğimiz, yani kıyafet değiştirerek İstanbul'un surun dışına çıkıyor. Bugünkü Beyoğlu taraflarına, Pera tarafına gidiyor. Tebdil kıyafetle. Yani kıyafet değiştirerek. Gizli bir şekilde gidiyor ve tabii gecikiyor. Bugünkü Unkapanı'nın hemen girişteki Haliç Köprüsü'nün ayağının hemen altındaki metronun geçtiği yer, köprünün yeni yapılan köprünün altındaki o caminin olduğu yere geliyor. Ya geçmiş saat işte diyelim ki 12 olmuş. Kapıcıya diyor ki aç kapıyı diyor. O da tabii karanlık hava görmüyor. Kimsin? Bire bilmez misin diyor. Sultanımızın emri var. Yasıdan sonra kapılar kapanır diye kapının üstünden söylüyor. Tabii bilmiyor da kim padişah oldu ne. Zaten tebdil kıyafet. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han şöyle bir yazı gönderiyor. Açasın kapıyı Sultan Murat Han oğlu Mehmet diye. Şimdi bu yazıyı görünce biz ne yaparız? Bir de mi? Biraz stres. Aa, padişahmış deriz. Aa, hemen geliyor açarım deriz, değil mi? Ama bu ne yapıyor? Bu Sinan, o kapının komutanı, o bölgenin komutanı, sorumlusu Sinan ne yapıyor? Yazıyı okuyunca eline alıyor yazıyı. Sultan Murat Han oğlu Mehmet. Şöyle mırıldanıyor. Ya da ne yapıyor? Bıdır bıdır ediyor. Ya da ne deriz? Sokurdanıyor tabiri caizse. Aman efendim diye koşmuyor. Ya diyor, bu ne biçim ferm? Hem diyor ki yatsı namazından sonra kapat. Şimdi de diyor ki yatsı namazı. Şimdi de kapıyı aç diyor. Böyle ferman olur mu diyor. Sokurdanıyor yani. Fatih duymadı zannediyor ama Fatih Sultan Mehmet Han duyuyor. Dur diyor, dur. Bire sen ne Yavuz Ermişsin? Açma kapıyı diyor. Açma, kural bozulmasın. Ben burada bekleyeceğim sabaha kadar diyor. Evet, bugünkü yeni yapılan cami var ya hemen karşısında, orada lalasıyla birlikte sabaha kadar bekliyor. Sabah ezanıyla birlikte Yavuz Er Sinan yukarıda. Bire dedi ya, bire Yavuz Er diye. İşte oradan geliyor Yavuz Er. İsmi Sinan. Bire sen ne Yavuz Ermişsin? Bozma kuralı diyor. Dışarıda bekliyor. Sabah olunca namaz ezanla birlikte açılıyor. Ve Yavuz Er o kapıdan içeri Fatih Mehmet Han gidiyor. Kucaklaşıyorlar. Güzel diyor. Kurala devam. İstanbul'un sahipliğine devam. Tebrik ediyor o askeri komutanı. Adı da Yavuz Er Sinan kalıyor. Kütahyalıdır. Yavuz Er Sinan Kütahyalı'dır. Oraya camisi de yaptırılıyor efendim. Yavuz Er Sinan Camii diye geçer. Güzel, minyatür bir camimizdir. Tabii bizim için hikayesi önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'ın verdiği, kurallara verdiği önem önemli. Kanuna verdiği önem önemli. Bunu da burada görmüş olduk. Camimizin ismi neymiş? Yavuz Er Sinan Camii'miş efendim. Yolumuz tabii devam ediyor. Geldik burada. Yukarılara doğru gideceğiz ama ondan önce yine sorularımız var. O sorulara bir bakalım. Hem de biraz dinlenmiş oluruz. Efendim, biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz, Ortaköy'de oturanlar, özellikle bugünkü Ortaköy semti var ya, Beşiktaş Ortaköy diyoruz ya, Ortaköy'de oturanların bir ayrıcalığı vardı ve herkes o dönemde Ortaköy'e gitmek isterdi. Ortaköy semtinde oturmak isterdi. Şimdiki Ortaköy Camii'nin olduğu yer. Allah Allah, imkanımız olsa Ortaköy'de otursak, Ortaköy'e gitsek. Neden? Çok zengin mi muhit mi efendim? Hatta kiralar da o dönemde yükseliyor ha Ortaköy. Farklı bir yer. Niye acaba? Neden halk o dönemde Ortaköy'de kalmak, yaşamak istiyor? Abdülhamit Han'ın merhametinden dolayı. Nasıl yani? Efendim o dönemde düşünün bir sistem vardı. Sistem neydi? Abdülhamit Han'a gelene kadar sistem şuydu. Bir devlet memuru, Osmanlı idaresinde çalışan bir devlet memuru vefat ettiği zaman müsadere vardı. Yani mal varlığına el konulurdu. Ama nasıl? Fazla olana. Tabii ki ailesi, tabii çocukları devlet garantisi altında. Onların eğitimleri, onların yiyecek içecekleri. Fazla olan mal. Bunu bildiği için devlet ricali çalışan en alt dereceden üst derece kadar memurlar, paşalar, vezirler ne yaparlardı? Mal varlığını daha hayattayken vakıflara, hayır hesenata harcarlardı. Bugün Balkanlardaki, efendim İstanbul'daki ya da İstanbul'un çevre diğer illerimizdeki birçok hayır hesenat sahipleri kimler? Devlet ricalinde olanlardır. Ben öleceğim. Öldükten sonra zaten devlete kalacak. Ben şimdi kendi rızamla bu malı ahire senata bağışlayayım, ahirete göndereyim diyerek de ne yapıyorlardı? Mal varlığını hayattayken harcıyorlardı. Ne oldu sonra? Bu kural değişti. Müsaade sistemi kaldırılınca bu sefer ne oldu? Ahirete yatırım değil de dünyaya yatırım başladı. Ortaköy tarafından yani Bebek tarafına doğru sahil sarayları, efendim köşkler yapılanmaya başlandı. Yine aynı şekilde karşı tarafta, üstler tarafından da Kandilli'ye doğru ne yapılmadı? Yine küçük küçük saraylar, küçük kasırlar, yalılar yapılmaya başlandı. Dünyaya yatırım başlandı müsaadere kalkınca. Ahirete yatırım unutuldu. İşte Abdülhamit Han'ın döneminde, Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit Han Hazretleri kalırken o dönemde padişah ailelere de, çocukları da ve diğer o dönemdeki zengin olan işte vatandaşlar da ne yapıyor? Otoköy bölgesine yatırım yapmaya başlıyor. Yayılar yaptırmaya başlanıyor. Ama orada eskiden kalan insanlar da var. İstanbul'un halkı var. Onlar ne yapacaklar? İşte arada uçurum olmasın diye Abdülhamit Han bir gelenek başlatıyor değerli dinleyicilerimiz. Abdülhamit Han diyor ki, Yıldız Sarayı'nda pişen yemek o bölgede oturan, yani Yıldız'ın etrafında Ortaköy dahil orada oturan herkese çok cüzi bir miktarda 5 kuruş gibi 10 kuruş miktarla satılacak. Sakın ha, yanlış anlamayın değerli Erkam Radyo dinleyicileri ve şu anda bizde gezide olan değerli dinleyicilerimiz. Artık yemek değil, sarayda pişen yemek aynen o bölgede oturan halk geliyor, Yıldız Sarayı'ndan yemek alıyor, evine götürüp yiyor. Yani kısaca o dönemde olmak varmış, evde yemek pişirmiyorsunuz. Sarayda ne piştiyse ben de yiyorum. Ve çok cüzi bir miktarda. Atıyorum 1 liraysa ekmek, düşün ekmek 1 liraysa şimdi gidiyorsunuz oradan 10 kuruşa, 20 kuruşa alıyorsunuz. Bunu Abdülhamit Han özellikle yaptırıyor. Sebebi de şu, kendisi açıklıyor, diyor ki saray ile Osmanlı dönemin saray ile halk arasında uçurum olmasın. O dönemde yemek pişirmezdi, buna da gerek yoktu. Zira Yıldız Sarayı'nda yemek daima fazla yapılır. Artık olmayan bu yemekler oldukça ucuz fiyata halka satılırdı. Ortaköy halkı da hem saray yemekleri yemenin ayrıcalığını yaşar hem de mutfak masrafından kurtulmuş olurlardı. Bir yemek fiyatı veriyorum şu anda. Yıldız Sarayı'na gelen yemeklerin 6-7 katıydı dışarıdaki fiyatı. Bir kızarmış tavuk, bir sahanet 3 kuruş. Bakın. Bir kızarmış tavuk, bir sahanet 3 kuruş. Börek, pilav, hamur işleri, tatlılar 100 para. Sebzeler 60 para. Aslında 2. Abdülhamit Han para da dahi almak istemiyordu ama bu yemeklerden halkın onurun kırılmaması için böyle küçük düşürmüştü. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi nerede kaldık? Yavuz Ersinan Camii'nde kaldık. Sorularımız var. Aralara böyle giriş yapmış olduk. Ortaköy Camii'nde demek ki ne yapıyormuş Abdülhamit Han Hazretleri? Çok düşük miktarda Yıldız Sarayı'nda pişen yemekleri gönderiyormuş. Neyi öğrendik? Hoşafı öğrendik. Efendim bugün hoşafın aslında hoşap olduğunu öğrendik. Halkayı öğrendik. Halkanın Topkapı Sarayı'ndan çarşamba günleri halka dağıtılan küçük bir simit olduğunu öğrendik. Ve geldik bugünkü programımızın sonuna. Bakalım sürpriz haftaya nerede buluşacağız? Haftaya biz yine Yavuz Ersinan Camii'nde buluşalım da bakalım nereye gideceğiz? Farklı neler göreceğiz? Süleymaniye mi gideriz yıkarız yoksa yukarıda Zeyrek Camii var oraya mı çıkarız? Ya da Ayvansaray'a mı gideriz? Hava güzel olur inşallah gezeriz. Hepinizi bekliyoruz efendim haftaya. İstanbul'un Sırları programını Erkam Radyo 96.8 Kalbin Sesi. Lütfen unutmayalım. 3 tane soru sormuştuk değil mi? Demiştim ki. Sorularımız neydi? 3 tane sorumuz. Hatırlatalım. Fatih Camii'nde mi? Ya da diğer hangi camilerdeydi bilmiyoruz tabii. Bazı sorular sormuştuk. Onları lütfen unutmayalım. Sorularımızı isterseniz son defa bir tekrarlayayım. Nereye göndereceksiniz? sarrafoğlufahri@gmail.com'a göndereceksiniz. Bir tanesi şuydu sorularımızın. Sondan başlıyorum. Divan-ı Lukat-ı Türk Kaşgarlı Mahmud'un eseri İstanbul'da hangi kütüphanemizdedir? Diğeri ise Akide Şekeri kaç gram olmalıdır? Diğeri ise ilk yangın havuzu 2. Mahmud tarafından yaptırılmıştı. Hangi camidedir? Gönderenler arasında 5 kişiye üstadımızın İbret Işıklı adlı kitabını hediye edeceğiz. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.